Ayrım 20.
10 bin yıl önce insanlar arasındaki ilişkiler büyük sanayinin yarattığı ilişkiler olamazdı. Toplumsal fikirlerin ne bakımdan toplumun bir yansısı olduğunu anlamak istediğimiz zaman işte bu çok karmaşık olan tümü, ilişkiler tümünü dikkate almamız gerekir. Tarih gösteriyor ki eğer insanlar farklı zamanlarda farklı düşünceler ve isteklerle doluyorlarsa bunun nedeni insanların gereksinmelerini karşılamak için doğayla değişik zamanlarda değişik yollarla savaşmaları ve buna uygun olarak iktisadi ilişkilerinin farklı biçimlere bürünmesidir. Bir zamanlar insanlar doğayla ilkel komünizm temeli üzerinde kolektif olarak savaşırlardı. O zamanlar onların mülkiyeti komünist mülkiyetti ve bu yüzden o zamanlar benim ile senin arasında hemen hemen hiçbir ayrım gözetilmiyordu. Bilinçleri komünist nitelik taşıyordu. Öyle bir zaman geldi ki benim ile senin arasındaki ayrım üretim sürecinin içine işledi ve mülkiyet özel bireyci bir niteliğe büründü. Bu yüzden de insanın bilinci özel mülkiyet duygularıyla doldu. Ondan sonra da üretimin tekrar toplumsal bir nitelik kazandığı ve dolayısıyla mülkiyetin de yakında toplumsal bir nitelik kazanacağı yeni bir dönem, içinde bulunduğumuz dönem geldi. Ve işte tam bunun içindir ki insanların bilinci yavaş yavaş sosyalizm ile doluyor. Kaba materyalizmin yanılgısı ortaya çıkıyor. Kaba materyalizm, beyinsiz düşünce olmadığını saptayarak bundan toplumsal fikirlerin salt organik bir belirlenmesi olduğu sonucunu çıkarır. Bir bireyin organizmasını değiştirin, onun siyasal fikirlerini de değiştirirsiniz. Felsefi materyalizm elbette ki beynin, düşüncenin organı olduğu gerçeğini saptar. Ama beynin kendisi de insanların var olmasını hazırlayan nesnel koşullardan ayrılamaz. Bu beyin toplumsal bir varlığın beynidir. Marx'ın yazdığı gibi insan kendi gerçeği içinde toplumsal ilişkiler bütünü. Demek ki toplumsal ilişkilerin tümü hep birlikte düşünen beyin içinde yansır. İster birey bundan habersiz olsun, ister şu üniversite filozofu bunu hiçbir zaman düşünmemiş bulunsun, bunlar bu olguyu değiştiremez. Yansı olarak ideolojinin en belirgin örneklerinden birini bize din sağlar. Tanrı bilimcilerin örneğine uyarak idealistler bütün insanların Tanrı fikrini kendi kendilerine bulduklarını ve bu fikrin insanlığın başlangıcından beri var olduğunu ve insanlık sürdükçe süreceğini öğretirler. Gerçekten Tanrı fikri insanların eski toplumlardaki nesnel durumunun bir sonucudur. Engels'in formülüne göre din, insanın sınırlı anlayışlarından doğmuştur. Ne bakımdan sınırlı anlayışlar? Bir yandan ilkel insanın düşman ve anlaşılmaz bir doğa karşısındaki hemen hemen tüm güçsüzlüğüyle, öte yandan anlamadıkları ve kendilerine üstün bir iradenin ifadesi gibi görünen bir topluma körü körüne bağımlılıklarıyla sınırlı. Böylece açıklanamaz. Ve her şeye gücü yeten varlıklar, doğanın ve toplumun ifadeleri olan tanrılar, insanın doğa ve toplum karşısındaki nesnel güçsüzlüğünün öznel yansısı oldular. Doğa bilimlerindeki ve toplum bilimlerindeki ilerleme, dinsel inançların yanılsamalı niteliğini ortaya koyacaktı. Tanrılara inançlar, sonra soyutlama yoluyla bir tek tanrıya inanç. Bununla birlikte insanın insan tarafından sömürüsü var oldukça, mutluluk ve mutsuzluk dağıtan insanüstü bir varlığa inancın nesnel koşulları da var oluyor. İnsan öneriyor, Tanrı dağıtıyor, veriyor. Eski Rusya'nın yoksulluk altında ezilen ve geleceğinden umutsuz köylüsü, kaderini tanrısallığın ellerine emanet ediyordu. Sosyalist devrim, topluluğa, üretici güçlere egemen olma yeteneğini verirken, aynı zamanda insanlara da doğa üzerindeki yetilerini giderek daha hızlı arttırarak doğayı bilimsel bir biçimde yönetmek olanağını verdi. O zaman insanların bilincinden başka nesnel koşulların doğurmuş oldukları ve sürdürdükleri dinsel aldatmacaların yavaş yavaş silinmesi için nesnel koşullar yaratılmış oldu. Aynı şekilde ahlaki fikirler de nesnel toplumsal ilişkilerin bir yansısı, toplumsal pratiğin bir yansısıdırlar. İdealistler ahlakta ortam koşullarından mutlak olarak bağımsız bir sonsuz ilkeler birliği görüyorlar. Bu ilkeler bize Tanrı'dan gelirler ya da yanılmaz bilinç bize bu ilkeleri yüklemiş, kabul ettirmiştir. Ama örneğin asla çalmayacaksın buyruğunun ancak özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla varlık ve anlam kazandığını dikkate almak gerekir. Geleceğin sınıfsız toplumunda hırsızlık kavramı gerçeğe dayanan tüm temelini yitirecektir. Çünkü servetler öylesine bol olacaktır ki çalmak için bir neden kalmayacaktır. Peki o zaman sonsuz ahlaktan nasıl söz edilebilir? Ahlak toplumla değişir. toplum tarafından değişikliğe uğratılır. Bunun içindir ki toplum sınıf savaşımıyla evrim göstermekte olduğuna göre egemen sınıfın ahlakı ile sömürülen sınıfın ahlakı arasında savaşım vardır. Birincisi tutucu ya da gerici zihniyettir, öteki ise az ya da çok devrimcidir. Ama egemen sınıfın elinde uzun yıllar boyunca kendi fikirlerini kabul ettirmek için güçlü araçlar bulunduğundan milyonlarca insan egemen sınıfın ahlakını hiç tartışmadan biricik ahlak olarak kabul eder. Ayrıca zaten egemen sınıfın üyelerinin kendileri de aldatmacıların kurbanıdırlar. Bunu bir örnekle açıklayalım. 18. yüzyılın devrimci burjuvazisi saldırısını sonsuz özgürlük, akıl, adalet adına feodaliteye karşı yöneltti. Kendi devrimci sınıf çıkarlarını genellikle insanlığın çıkarlarıyla özdeşleştiriyordu. Bunu içtenlikle yapıyordu. Ama burjuva devrimin zaferi sözcüklere gerçek anlamlarını, tarihsel anlamlarını verdi. Devrimin zaferi gösterdi ki bu evrensel ahlaki fikirler bir sınıfa özgü çıkarların ifadesiydi. Özgürlük mü? Evet, burjuvaziye kendi sınıf yararları için üretim yapmak ve ticaret yapmak özgürlüğü. Siyasal iktidarı kendisi için alıkoymak özgürlüğü ve benzeri. Ama devrimi özgürlük bayrağı altında yapmış olan bu burjuvazi, proletaryaya sendikalar kurmak, grev yoluyla savaşım vermek ve benzeri özgürlüğünü reddediyordu. Burjuvazi sonsuz ahlak adına Babeuf'u giyotine gönderdi. Çünkü o gerçekte burjuva mülkiyetini ortadan kaldırmak istiyordu. Engels şöyle diyordu. Bugün bu us egemenliğinin burjuvazinin idealize edilmiş egemenliğinden başka bir şey olmadığını, o zaman ilan edilmiş bulunduğu biçimiyle ölümsüz adaletin burjuva adaletinde bulunduğunu biliyoruz. Bu hiçbir zaman evrensel bir ahlak olmayacaktır demek midir? Hiç de değil. Ahlak böyle bir ahlakı fiilen gerçek kılacak olan toplumsal koşullar nesnel olarak gerçekleşeceği zaman bütün insanlar için aynı ahlak olacaktır. Yani dünya çapında insanlar arasındaki bütün çıkar ayrılıkları geri gelmemek üzere yok edildiği, bütün sınıflar ortadan kalktığı zaman o halde evrensel yani tamamıyla insancıl olan bir ahlakın zaferine nesnel olarak yol açan idealistlerin ucuz tekerlemeleri değil proletaryanın burjuvaziye karşı devrimci savaşı mıdır? Bu evrensel ahlak bugün bizim için akıl almaz bir şey midir? Hayır. Bu ahlakın kardeşçe dayanışma ilkeleri kapitalist toplum içinde de proletaryanın devrimci sınıfın ahlakında ilk gerçekleşmelerini bulurlar. Ve elbette ki sosyalist devrimin zafere ulaşmış olduğu ülkelerde haydi haydi bulurlar. Gerçekten de burjuvazi feodaliteyi tasfiye ederek bir sömürünün yerine başka bir sömürü koyduğu halde proletarya kapitalizmi parçalayarak insanın insan tarafından tüm sömürüsünü ortadan kaldırır. Uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarının ortadan kaldırılışı evrensel sosyalist ahlakın açılıp gelişmesini hazırlar. Devrimci proletaryanın sınıf ahlakı bunun ilk biçimini teşkil eder. Görüyoruz ki tarih boyunca ahlaki fikirlerin karşıtlığı, daha genel olarak ideolojilerin karşıtlığı, var olan toplumsal sınıfların çıkarlarının karşıtlığını yansıtır. Toplumsal ve siyasal ideolojilerin neden evrim gösterdikleri bu şekilde anlaşılabilir. Örneğin eğer burjuvazi Fransa'da 160 yılda ahlaki evrensellikten bütün insanlar kardeştir gibi faşist ırkçılığa, Musevilere karşı nefret, Kuzey Afrikalı emekçilerin kovulması gibi geçmişse bu sınıfın maddi evrimiyle açıklanır. Burjuvazi devrimciyken bütün insanlar adına konuşabileceğini sanıyordu. O da kendi egemenliğinde kendini tehdit altında görünce kendi egemenliğini düzmece bir kan hukuku ile haklı gösteriyor. Eskiden de feodaller böyle yapıyordu. C. Yeni toplumsal ve siyasal fikirler ve teoriler nasıl ortaya çıkar? İdealizme göre fikirler insanların kafasında nedenleri bilinmeksizin ve onların var olma koşullarından bağımsız olarak ortaya çıkar. Ama o zaman idealizmin yanıtlayamayacağı bir soru kalıyor ortaya. Neden şu fikir antik çağda değil de zamanımızda ortaya çıktı? Fikirleri hiçbir zaman onların nesnel temellerinden ayırmayan diyalektik materyalizm, yeni fikirlerin sihirli bir işlemle ortaya çıktıklarını düşünmez. Yeni fikirler, toplum içinde gelişmiş olan nesnel bir çelişkinin çözülmesi olarak ortaya çıkarlar. Gerçekten biliyoruz ki bütün değişikliğin devindiricisi çelişkidir. Belirli bir toplumun bağrında çelişkilerin gelişmesi, bu çelişkiler kesinleştikleri zaman onları çözmek görevini ortaya koyar. O zaman yeni fikirler bu çelişkilerin çözülmesi yolundaki çabalar şeklinde belirirler. Feodal topluma özgü çelişkilerin gelişmesidir ki eskimiş üretim ilişkileriyle yeni üretici güçlerin birbirleriyle anlaşmazlığı, yükselen sınıfta devrimci fikirleri yaratmıştır. O zaman yüzlerce toplumsal ve siyasal dönüşüm planının ortaya çıkıverdiği görüldü. Buna benzer bir süreç kapitalist toplumda da oluştu. Milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun acısını çektiği çelişkileri çözmek üzere sosyalist fikirler doğdu. Büyük yenilikçileri ayıran, çağdaşlarının bilincinde az ya da çok bulanık bir şekilde yer alan, toplumun nesnel çelişkilerinin yansısı olan sorunları çözmekteki yetenekleridir. İnsanlık kendi önüne ancak çözüme bağlayabileceği sorunları koyar. Çünkü yakından bakıldığında her zaman görülecektir ki sorunun kendisi, ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların mevcut olduğu ya da gelişmekte bulunduğu yerde ortaya çıkar. Diyalektik materyalizme katılmamış bir kimse için anlaşılmaz olan bu tümce şöyle açıklanır. Sorun diyen çözülecek çelişki der. Ama çelişki eski ile yeni arasında bir savaşım değil de nedir? O halde eğer bir çelişki beliriyorsa bu demektir ki yeni daha önceden orada vardır. Tohum halinde de kısmen de olsa yeni daha önceden oradadır. Örnek, feodal toplum ancak kendi bağrında daha sonra kendisini yıkacak olan karşıt güçlerin işlemeye başladıkları gün suçlanabildi. Sorunun çözümü yolunu aramakta olan bu yeninin zaferi oldu. D. Kalıntılar sorunu. Bu derste açıkladığımız anlayış, fikirlerin tarihinin önemli bir özelliğini aydınlatmaya olanak sağlar. Kalıntılar sorunu. Bir fikir, onun varlığını oluşturan nesnel koşullar kaybolduğu halde varlığını sürdürdüğü zaman kalıntı vardır. Felsefi materyalizmin temel tezlerinden biri, bilincin maddi gerçekten sonra geldiğidir. Bilinç, nesnel duruma göre daha geri kalmıştır. Bunun içindir ki Stalin'in sözünü ettiği eski kunduracı, nesnel olarak bir proleter yaşamı sürdürür. Ama bir zaman için bir küçük burjuva bilincini korur. Aynı şekilde maddi temelin değişmekte olduğu bir toplumda insanlar, ancak belli bir gecikmeyle bu değişikliklerin bilincine erişirler. Bu çelişkiler ortaya çıktıklarında o zaman geçmişten saklamış oldukları eski fikir cepheliğinde çözüm ararlar. Kalıntılar, yani eski nesnel koşullarda doğmuş olan fikirler, yeni nesnel koşullara uyan yeni fikirlere engel olurlar. Örnek, kapitalizmin en başta sanayi burjuvazisinin sömürdüğü proleterler, zanaatçılığa ütopik şekilde bir dönüşle yoksulluklarına bir çözüm arıyorlardı. Onun için de makineleri tahrip ediyorlardı. Ama kalıntılar, nesnel çelişkiler geliştiği ölçüde önüne geçilmez bir şekilde gerilemek zorundadırlar. O zaman geçmişe dönüş gittikçe daha olanaksız görülürken, yeni fikirler, yalnız yükselmekte olan nesnel güçlere uyabilen yeni fikirler kuvvetlenir. Geçmiş, bilinçlerde uzanır gider. Ta ki içinde bulunan durum yeninin bulunmasını gerektirecek ölçüde dayanılmaz bir durum alıncaya kadar. İşte o zaman üstün gelen, kazanan gelecektir. 4. Vargı. Bu dersin başlığının doğruluğu anlaşılıyor. Toplumların manevi yaşamını anlamak için onların maddi yaşamından yola çıkmak gerekir. Buradan büyük pratik kapsamı olan birkaç sonuç çıkaracağız. 1. Belli bir dönemde çözülebilir sorunlar, yalnız toplumun gerçek gereksinmelerinin koyduğu sorunlardır. Onun için Marksistler, eylemlerini belli bir dönemde nesnel koşulların derinlemesine incelenmesi üzerine kurarlar. Onun içindir ki bu eylem verimlidir. Böylece Marksistler toplumsal olayların, özellikle iktisadi olayların maddi niteliğini yadsıyarak sosyalizmi mistik bir hale getiren Blum'un idealizmine karşı çıkarlar. Olayların maddi niteliği yadsındığı andan itibaren her eylem başarısızlığa mahkum edilmiş demektir. 2. Emekçilerle ilişkilerinde devrimci militan hiçbir zaman onların düşündükleriyle yetinmemelidir. Fikirler başka bir şeydir, maddi koşullar başka bir şey. Şu ya da bu proleter, haberi olmaksızın burjuvazinin ideolojik baskısına uğrayarak tutucu fikirlere sahip olabilir. Bu şaşılacak bir şey midir? Hayır, çünkü egemen sınıf bir yandan emekçileri sömürürken, aynı zamanda emekçileri en iyinin böyle olduğuna inandırmak için her çareyi kullanır. Okulda öğretilen resmi ahlak, sınıf savaşımı değil, var olan durumun sessiz sedasız kabulünü över. O halde bu proleteri suçlamamak gerekir. Onun yanlış fikirleri burjuvazinin hüküm sürdüğü bir toplumun nesnel gerçekliğini ifade eder. Dahası var, emekçilerin paylaştıkları görüşlerin çeşitliliğinin de ötesinde nesnel koşulların materyalistçe tahlili yolunu tutan devrimci çıkar ortaklığını ortaya koyacak, aydınlatacaktır. Eylem birliği böylece kurulmuş olur. Eylem birliği olanaklıdır çünkü son tahlilde sınıf savaşımının koşullarını belirleyen fikirler değildir. Sınıf savaşımının koşulları fikirleri belirler. İşte bunun içindir ki 1936'da Maris Torres, Katolik emekçilere hitap ederken onlara, siz de biz komünistler gibi emekçisiniz. Halkımızın ve ülkemizin iyiliği için ortak savaşımda birleşelim diyordu. 3. Fikirlerin değişmesinin maddi bir temeli olduğunu bu derste gösterdik. Bu emekçilerin devrimci eğitimleri bakımından büyük bir önem taşır. Devrimci fikirlerin nüfuz etmesi ancak yaşamın somut görevleriyle bağlantı halinde şantiyedeki, atelyedeki, bürodaki, savaşım içinde ve savaşım yoluyla olabilir. Emekçilerin bilincinde nesnel yansı kesin değişiklikleri olanaklı kılan toplumsal savaşımdır. Böylece henüz devrimci olmayan emekçiler toplumun nesnel çelişkilerini çözmek için birleşik savaşımda deneyim kazanırlar. Onlar da sıraları gelince devrimci olurlar. Yoklama soruları. Kesin birkaç örnekle toplumsal fikirlerin nasıl toplumların nesnel maddi gelişmelerinin yansısı olduklarını gösteriniz. 2. Burjuvazinin toplumsal fikirlerin, toplumsal teorilerin, siyasal görüşlerin, siyasal kurumların gerçek kökenini gizlemekte neden çıkarı vardır? 3. Marx'ın şu sözünü nasıl anlamak gerekir? Varlıklarının toplumsal üretiminde insanlar aralarında zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar. 4. Stalin'in Anarşizm mi Sosyalizm mi adlı kitabında sözünü ettiği kunduracınınkine benzer bir deneyiminiz var mı? 5. Bir ya da birkaç örnekle emekçilerin bilinçlerinin savaşım içinde nasıl değiştiğini gösteriniz. 13. ders. Toplumsal yaşamda fikirlerin rolü ve önemi. 1. Bir örnek. Çok yaygın bir ön yargı vardır ki Marksist materyalizmin fikirlere kayıtsız olduğunu, fikirlere hiçbir önem ve rol tanımadığını sanır. Bu ders hiç de böyle olmadığını, tersine Marksistlerin fikirleri ve teorileri tamamıyla ciddiye aldıklarını gösterecektir. Bunun kanıtı bizzat Marx tarafından verilmiştir. Eğer o fikirlerin bütün gücünü reddetmiş olsaydı, yaşamını yalnız devrimci teorinin hazırlanmasına ve yayılmasına adar mıydı? Bunun kanıtı en çetin anlarda savaşımın ilk örneklerini kendileri veren, gerektiğinde sosyalizmin büyük ülkelerinin zaferi için yaşamlarını kahramanca feda eden Marx'ın öğretileri tarafından verilmiştir. Geçen dersimizde girişini yaptığımız örneği ele alalım. Savaşların insanların bilincinde doğdukları ve onun içinde savaşı ortadan kaldırmak için kafaların barışçı bir düşünceyle değiştirilmesinin yeterli olduğu yolunda UNESCO tarafından yayılan fikir. Savaşın ve bunun sonucu olarak savaş fikirlerinin kökeni toplumların maddi gerçeğinde olduğu için UNESCO'nun bu tezinin materyalist bir sınava dayanamadığını gördük. Oysa UNESCO'nun tezi yanlış olmakla birlikte büyük bir önem taşır. Pratik olarak rolü çok açık seçiktir. Savaşla savaşmak görünüşü altında bu idealist tez, savaşın gerçek nedenlerinin araştırılması çabalarını yolundan saptırıyor. Genel anlamıyla insanların bilincini savaşın kaynağı olarak işin içine sokan bu kurnaz idealizm, gerçek suçluların sorumluluklarını, emperyalistlerin gerçek sorumluluklarını gizliyor. Bu idealizm iyi laf ediyor ama savaş güçlerine yardım ederek barış güçlerine kötülük ediyor. Gerçekten kafaları barışçılaştıranlar, savaşın nesnel nedenlerini bir idealizm örtüsü altında insanların gözlerinden saklayanlar değil, bu nedenleri tahlil eden, emperyalist saldırganları ele veren materyalistlerdir. Onun içindir ki Marksizm, fikirlerin gücüne önem vermemekten tamamen uzaktır. Toplumun manevi yaşamı, onun maddi yaşamının koşullarının bir yansısıdır dedik. Ama bu toplumsal fikir ve teorilerin, bu siyasal görüş ve kurumların önemine, bunların tarihteki rollerine gelince, tarihsel materyalizm onları yadsımak şöyle dursun, tam tersine onların toplumsal yaşamdaki, toplumun tarihindeki rollerini ve büyük önemlerini özellikle belirtir. Marksist felsefe, materyalist olarak toplumların fikirlerin kökenini toplumların maddi yaşamında bulur. Diyalektik olarak onların nesnel önemini gösterir ve doğru rollerini belirler. 13. dersimizin konusu budur. 2. Kaba materyalizmin yanılgısı. Marksizmi fikirleri önemsememekle eleştirenler, bilerek ya da bilmeyerek onu kendisinin hiç ilişiği olmadığı bir suçla suçluyorlar. Aslında kaba materyalizmin suçu olan bir şeyi ona yüklüyorlar. Fikirlerin önemini reddetmek, bu diyalektik materyalizmin her zaman savaştığı bilime karşı bir tutumdur. Bir sarayda başka türlü düşünülür, bir kulübede başka türlü. Feuerbach'ın bu formülü dar, düşünceli, açıklıktan uzak bir formüldür. Gerçekten de o, bireyin bilincini belirleyen, koşullar arasında var olan ideolojilerin de kesin olarak yer aldığını unutuyor. Öyle ki kulübede oturan bir kimse pekala bir prensin kendini beğenmişliğine sahip olabilir. İşçi küçük burjuvaların kendini beğenmişliklerine sahip olabilir. Eğer sosyalist fikirlerin daha önceden toplum içinde bir varlıkları ve bir rolleri olmasaydı, Stalin'in sözüne ettiği Gürcistanlı kunduracı bu sosyalist fikirlere gelmiş olmayacaktı. Jean Brecot'un Torbası adlı kitabında Gaston Monmouth'u canlı bir örnekle şu ya da bu kişilerin varlıklarının maddi koşulları ile çelişki halinde olan bir ideolojiyi uzun zaman koruyabildiklerini gösteriyor. Antidiyalektik materyalizmin mekanikçi anlayışları çok tehlikelidir. Neden? Çünkü bu anlayışlar idealizme yardım ediyorlar. Kaba materyalizm fikirlerin rolünü yadsıyarak idealist filozoflara böylece boş bırakılmış alanı işgal etmek olanağını veriyor. Öyleyse bir yanda gerçeği yoksullaştıran dar görüşlü bir materyalizm var. Öte yanda ise yetersizliklerinin yerini doldurmak için idealizmin cömertçe getirip sunduğu ruh tamamlayıcısı var. İdealizm mekanikçiliği düzeltiyor. Yanılgı yanılgıyı düzeltiyor. Öyleyse diyalektik materyalizmin durumu nedir? Mekanik materyalizme göre toplumsal bilinç, maddi varlığın ancak edilgin bir yansısı olduğu halde, diyalektik materyalizme göre toplumsal bilinç pekala yansıdır ama etkin bir yansıdır. Gerçeğin hareket olduğunu, gerçeğin her yönünün hareket olduğunu biliyoruz. Oysa fikir ve teoriler her ne kadar maddeden sonra geliyorlarsa da onlar da bütün gerçeğin görünüşleri olmaktan geri kalmazlar. O halde var olan her şeyin sahip bulunduğu bir özelliği onlara da tanımayı neden reddetmeli? Fikirlerin ve teorilerin hareketini ve eylemini neden reddetmeli? Diyalektik evrenseldir. O halde şeylerde olduğu kadar fikirlerde, üretimde olduğu kadar toplumsal bilinçte de kendini gösterir. Fikirlerin bütün gücünü reddeden tez, bir ikinci anlamda da diyalektiğe aykırıdır. Biliyoruz ki gerçek karşılıklı bağımlılıktır. Gerçeğin çeşitli yönleri aralarında bağıntılıdır. Biri diğeri üzerinde etki yapar. Buradan şu sonuç çıkıyor. Toplumun maddi yaşamından türeyen manevi yaşamı bu maddi yaşamdan ayrılamaz. O halde karşılığında kendisi de toplumların maddi yaşamları üzerinde etki yapar. Böylece diyalektiğin yasalarının uygulanması toplumsal fikirlere ve teorilere bütün önemlerini vermekle kalmaz. Bunların etkisinin nasıl oluştuğunun anlaşılması olanağını da sağlar. Engels toplumda fikirlerin arasındaki bu karşılıklı ilişkiyi, karşılıklı etkiyi şöyle ifade ediyor. Ekonomik durum temeldir ama çeşitli üst yapı öğeleri, sınıf savaşımının siyasal biçimleri ve sonuçları, savaş bir kez kazanıldıktan sonra kazanan sınıf tarafından hazırlanan anayasalar ve benzeri, hukuksal biçimler, hatta bütün bu gerçek savaşımların, savaşıma katılanların beynindeki yansıları, siyasal, hukuksal, felsefi teoriler, din anlayışları ve bunların daha sonraki dogmatik sistemler halindeki gelişmeleri, hepsi de tarihsel savaşımların gidişi üzerinde etki yaparlar ve birçok durumda ağır basarak onun biçimini belirlerler. Bütün bu etkenlerin etkisi ve tepkisi vardır. Engels eleştiriyor. Buna bir de ideologların şu ahmakça düşünceleri eklenir. Tarihte bir rol oynayan, çeşitli ideolojik alanların bağımsız tarihsel bir gelişmeleri olduğunu reddettiğimiz gibi, onların her türlü tarihsel etkinliklerini de reddediyoruz.